normalde meditasyon kaydedecektim ama şimdi böyle buraya oturunca tekrar yine konuşacak çok şeyim olduğunu fark ettim. Sanırım konuşmam lazım. Geçmişe dönmeyle ilgili, geçmişte kalmayla ilgili ve bu geçmişte kalmışlıkların çıkarttığı deneyimlerle ilgili. Yani onların geçmişteki bazı paternlerin, bazı kırıntıların mı desek, bazı toz bulutlarının bugüne yansıması. Yani şu an verdiğimiz hiçbir tepki öğrenilmemiş ya da ilk kez verilmiş bir tepki değil. Önce bu idrakle başlamak lazım. Yani bizim zannettiğimiz tepkilerin çoğu bizim değil zaten. Ya ailemizin tepkisi ya kolektiften öğrenilmiş bir tepki. Toplumsal norm dediğin şey böyle oluşuyor zaten. Yani aa öyle mi yapılır falan. Ama en büyük olasılık geçmişte birileri bir şeyler demiş. İşte atasözü deniyor bunlara mesela ya da özdeyiş deniyor. Kişisi belli olmayınca atasözü oluyor. O da çok garip bir hikayedir bu arada. Kişisi belli değil atasözü. Dolayısıyla yani çağdaş birisi, çok akıllı birisi bir atasözleri sözlüğü yazıp orada bak atalarımız böyle şeyler söyler deyip milletin bilinçaltına bunları sokmuş olabilir mi acaba? Neden olmasın? Ben olsam yapardım. Eğer bir gizli ajandam olsa. Son derece psikolojik bir şeyi nasıl komplo teorisine çevirdiğime dair hiçbir fikrim yok. Neyse. Konuşma şeklimiz, ses tonumuz, konuşurken elimizi kolumuzu kullanmamız. Ya bunlar bizim kişilik özelliklerimize de çok bağlantılı tabii ki ama hani bu çevresel faktörlerin yadsınamaz etkisi. Özellikle kendi kendimize gözlem sonucunda bir şey izliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu çok cool bir herif falan ya da çok güzel bir karı. Ben böyle olayım. Bunu farkında olmadan diyor insanlar tabii ki. Mesela en sevdiğiniz dizinizdeki karakterlerle özdeşleştirirsiniz kendinizi farkında olmadan. Küçükken bunu yaptığınızı fark edersiniz. Büyükken yok canım çocuk muyum ben deyip aslında durmadan en sevdiğiniz dizi ve filmlerdeki karakterlerin rollerine bürünüyorsunuz yani. O yüzden science fiction filmleri ya da fantastik filmler çok rağbet görüyor. Çünkü insan içinde tanrısal özünün olduğunu hissediyor. Yani ben de böyle elimi uzattığım zaman bu perdeleri kapayabilirim, ortalığı mahvedebilirim, yakıp yıkabilirim. Aslında bilgisi var bizde de. Bunu sadece lan sen kafayı mı yedin ya dedirtmek için o işte böyle güçler yok. Bunlar fantastik filmler, bunlar science fiction. Dolayısıyla işte bilim kurgu. Dolayısıyla sen bunlarla özdeşleştirme kendini. Yine delirdin falan. Daha garip bir örnek vereyim. Suits diye bir dizi vardı bu avukatlık dizisi. Hala var galiba. Ben onu ne zaman izlesem ve etrafımdaki insanları bilmem bir şeylere ikna etmeye çalışırken buluyordum kendimi. Ya da ne zaman House of Cards izlesem böyle 8 adım ötesini düşünüp böyle bir hamle yapıyordum. Bir şey söylüyordum insanlara. Yani çok gereksiz lise hikayeleri, lise defteri. Ama yine de insanın yani ya bırak diziyi filmi. Ailenden nasıl etkilenmeyeceksin yani? Nasıl etkilenmeyesin ki? Ya bir öte yandan şey diye etkilenebilirsin. Tamam bu çok mantıklı bir şey. Ben böyle davranayım. Ben böyle laflar edeyim. Şu sözcük öbeğini kullanayım böyle durumlarda. Şu tepkiyi kullanayım falan filan durumlarda. Ya da tam tersi. Ben hayatım boyunca şu tepkileri gördüm. Dolayısıyla ben böyle yapmayacağım ileride. İleride işte ben çocuklarıma daha iyi bir baba olacağım falan böyle hikaye. Ben çocuklarımın anası olacağım, bakacağım onlara falan. Onları yalnız bırakmayacağım falan. Yani ikisi de iyi veya kötü. İkisinde de öğrenilecek çok şey vardır eminim. Sadece aile değil, ailenin ailesi, ailenin ailesinin ailesi falanı filanı. Yani bu yedi göbekten jenerasyon olarak aktarılan bir şey. Bir de şimdi biz toplum dediğimiz zaman sadece 2022'yi düşünüyoruz. Yani 1922'deki de toplumdu. Oradan da bizim genlerimize işleyen, bizim hücrelerimize işleyen, bizim bilinçaltımızda zaten var olan bilgiler var, tepkiler var en azından. Öyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur. Bir fırsat çıkıyor karşına ve fırsat tepiyorsun çünkü falan. Ya da fırsatı hemen kabul ediyorsun çünkü falan. Bu verdiğimiz tepkiler ne kadar otomatize olursa o kadar bilinçaltından konuşuyoruz demek aslında. Verdiğimiz tepkiler ne kadar düşüncesiz, yani refleks gibi tepki veriyorsak, veriyorsanız siz diyelim yine. Ben katmayayım kendimi. Refleks gibi tepkiler veriyorsanız, ya refleks gibi tepki ne demek? İşte sıcak bir tencereye dokundunuz, elinizi hemen çektiniz. O zihinsel bir süreç değil. Hani elim yanıyor lan, ben elimi çekeyim buradan gibi bir süreç değil o. Beden fizyoloji, yani aslında bizim sürüngen olan kısmımız diyelim. Sinir sistemimizin sürüngen olan kısmı. Reptilian complex. Diyor ki yani burada bir problem var, bunu çek işte sen. Hani frontal korteksi, yani beynin düşünen, plan yapan, hayal kuran kısmını tamamen devreden çıkararak bu işi yapıyor. Çünkü beden zarar görecek ya. Bu bir savunma mekanizması. Fiziksel bir savunma mekanizması. Mesela duygusal savunma mekanizmaları da var. İşte beni üzecek bu herif. O zaman ben daha böyle kabuğuma çekileyim. Ya da ben bağırayım, çağırayım rüştümü ispat etmek için filan. Ya da işte mental savunma mekanizmaları var. İşte ben zamanında böyle böyle yapmıştım, öyle olmuştu. Dolayısıyla şimdi öyle yapmayayım, konfor alanımı terk etmeyeyim. Burada takılayım, ben böyle yaşayıp giderim. Niye bunlara, buralara geldik onu? Biz işte bu tırnak içinde savunma mekanizmaları aracılığıyla, öğrenilmiş savunma mekanizmaları, öğrenilmiş tepkiler, fakat fark etmeden verilen tepkiler, yine tırnak içinde yüzünden kendi istediğimiz hayatları yaşayamaz hale geliyoruz. Bu net ya, net yani. Bu tetiklenmek de, bir şeye öfkelenmek. Öfke çok anlık bir, yani süre gelen bir öfke olmaz. 3 gün öfkeli kalınmaz birine. Ya bu fiziksel olarak mantıklı değil zaten. Fiziksel dediğim, yani fizyolojik olarak değil, fiziksel. Hani fizik bilimi, kuantum fiziğindeki fizik. Fiziksel olarak mantıklı değil. Çünkü bir salınım halinde her şey durmadan. Yükseliyor, alçalıyor. Sinüzoidal bir döngü içinde bu. Sinüzoidal bir eğri bu. Öfke de öyle, duygular da öyle. Yaşantı da böyle. Bazen çok yükseliyorsun, bazen çok düşüyorsun. İşte zaten onu dengelemek bütün mevzu. Dharma denen şey bu. Karma değil, dharma. Yaşantı, yolda olmak vesaire. Bu öğrenilmiş tepkilerden kurtulmaya niyet etmek lazım. Bu size bir şey söylendikten sonra içinizde o anında yükselen öfkeyi görmek, tanımak. Ulan öfkelendim ben deyip hemen yeni bir dengeye oturmak lazım. Yoksa işte hep öğrenilmiş taraftan, hep. Bu duygusal öğrenilmiş taraf diyelim buna, bunun adına. Mental öğrenilmiş taraf, işte birisi bir şey anlatıyor fakat siz onun sözünü kesiyorsunuz mesela. Yok öyle değil. Ya ne biliyorsun kardeşim? Belki öyle. Ya belki senin bildiğin yanlış yani. Ya da belki senin tam olarak bildiğini anlatacak yanlış kelimeleri kullanıyor. Sen niye birini düzeltmeye çalışıyorsun ki? Ya da birine bir şey anlatırken, ha biliyorum biliyorum. Bu da vardır kesin etrafınızda. Nereden biliyorsun ya? Bilemezsin yani. Biliyorsan da benimki gibi bir şey değildir yani. Kimseninki birbiriyle eş olamaz. Millet hala üniversite okumasının sebebi, ya eğer tabii ki kafası çalışan insanlarsa bunlar, falan hoca, falan öğretim üyesi, filan üniversitede diye yani. Üniversitenin ismine kanarak gitmek diye bir şey yok ki artık. Yine üniversite konusuna geldiğime inanamıyorum ama eskiden bu adı sanı olan üniversitelerin iyi üniversiteler olmalarının sebebi yurt dışından öğretim üyesi getirmeleri buraya. Ya da buradan, burada yetişmiş ve yurt dışında nam salmış öğretim üyelerini barındırması. Başka hiçbir olayı yok yani. Başka hiçbir olayı yok. Yani işte lokal kalmış, lokal publication'lar, nedir publication Türkçesi? Lokal yayınlar yapan ve dünyaya bu bilgiyi yayamamış, bu bilgiyle ne bileyim paylaşamamış biri zaten niye uluslararası, ya uluslararası olma gayesi olmayan bir üniversite öğretimi, üniversitenin öğretim üyesi ne yapabilir ki? İyi bir öğretim üyesi midir o? Çok mu idealisttir, ben vatanıma fayda sağlayacağım? Ama vatana fayda sağlamak dünyaya, insanlığa hizmet etmekten de geçmiyor mu birazcık? Neyse. Enteresan. Bu şey konusunu özellikle irdelemek istedim. Önümüzde, tamam, süper. Önümüzdeki bir hafta boyunca bu podcast'i dinlediğiniz andan itibaren bir hafta boyunca otomatik verdiğiniz tepkileri bir kağıda not etmeye çalışın. Bu tepkileri verirken, abi ben şu an otomatik bir tepki veriyorum galiba diye fark etmeye çalışın. Yani bu hayat dönüştürücü bir çalışma. Gerçekten. Çünkü şunu öğreniyorsunuz. Her gün beraber olduğunuz insanların cümlelerini kullanmaya başlıyorsunuz. Onlarla beraber bir olduğunuzu zannediyorsunuz. Unutmayın bunu yani. Hiçbirimiz kendimizi yeterince tanımıyoruz. Yeterince bile tanımıyoruz. Azami miktarda bile tanımıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için önce ben kimimi sormak gerekiyor. Yani ben kimim? Benim varlığımın çevresinde bana ait olmayan neler var? Benim söylevimde bana ait olmayan neler var? Zihnimde bana ait olmayan neler var? Sizin korkunuz bir başkasının korkusu. Sizin duygularınız bir başkasının duyguları. Ya çok basit bir örnek daha. Bir ayrılık sonrası sinir krizine giren birini görmüşseniz ve bundan birkaç tane belki deneyimlemişseniz, ulan demek ki böyle oluyor deyip siz benzer bir ilişki yaşamaya çalışıyor bile ya şu anda süre gelen bir şey olabilir bu. Hani ilişkinin böyle bir şey olduğunu, işte derin bir aşk yaşıyorum falan olarak tanımlanmış olabilir bu. Sizin bilinçaltınızdaki kod derin aşk sinir krizi olarak kodlanmıştır. Ve siz ya ben aşık olmak istiyorum dediğiniz zaman siz delirten biriyle beraber olmaya başlıyorsunuzdur. Yani çok çok da böyle akıl alması zor bir şey değil. O yüzden gözlemlediğiniz şeylerin nesnel gerçeklik olmadığına lütfen kanaat getirin her seferinde. Bu sadece sizin algınız, sizin algı spektrumunuzdan geçen bilgiler. Siz öyle algılıyorsunuz. Bir renk körü sizin kırmızı dediğiniz şeye yeşil diyebilir. Bunu hiç unutmadan ya. Hiç unutmadan yaşamak lazım bunu. İlla hani böyle nasıl desem. Ya aslında illa doğru bilgiyi aramaya ya böyle çaba sarf etmeye gerek yok gibi bir laf edecektim ama onu şöyle değiştirme kararı aldım. İlla toplumun kabul ettiği ya da sizin çevrenizin kabul ettiği doğru bilgiye ulaşmak gibi bir zorunluluk yok. Bu daha doğru bir cümle, iyi bir cümle oldu, sıkı bir cümle oldu yani bu. Çünkü sizin etrafınızdaki herkes bir şeye doğru diyor olabilir ve sizin için o çok yanlıştır ya. Bu olabilir. Bunu illa birilerinden öç almak için birilerine ya bak işte bak birileri benim gibi düşünüyor falan demek için kullanmayın bunu. Bunu çok daha hafif bir yerden, çok daha sakin, sessiz, hatta ılımlı bir yerden diyelim. Paylaşabilmeniz için kullanın bunu. Ya bak güzel kardeşim, bak anneciğim, bak babacığım artık her neyse. Sen bunu böyle düşünüyorsun. Bu okey. Fakat biz farklı iki bireyiz. Bak güzel kardeşim, bak arkadaşım, bak canım sevgilim. Sen bu olaya böyle bir yorum yapıyorsun. Sen bu kitapta şöyle bir anlam buluyorsun. Böyle bir anlam çıkarıyorsun bu kitaptan. Ben böyle bir anlam çıkarıyorum. Bana bunu nasıl çıkardın, bunu nasıl anladın deme. Bana sor. Sen ne anladın diye sor. Tamam mı? Siz de bunu yapın. Şu varsayımdan artık özgürleşelim. Geçmişten... Ya bir de şimdi bu geçmişle başladığı için konu, bu varsayım konusu illaki geliyor. Zaten bu geçmişten gelen bütün chunk of data diyeceğim. Ben niye bugün İngilizce konuşuyorum ya? Amerikan özentisi gibi. Bu veri yığınları geçmişten gelen, bu farkında olmadan bilinçaltınızda bilgiye dönüşen veri yığınları, siz farkında olmadan, siz onları sınıflandırmadan, tanımlamadan bilinçaltınızda bilgiye dönüşen veri yığınları sizin şu anki varsayımlarınızın belki tamamını oluşturuyor. Haberlerde izlediğim şeyler doğrudur. Dünyada gerçekleşiyordur. Habercilik böyle bir şey mi? Habercilik daha fazla parayı verenin doğrusunu, tırnak içinde doğrusunu yaymakla yükümlü bir şey. Bir disiplin. Adına ne kadar disiplin demek yanlış olsa da. Kontrol mekanizmasının borazanı. Habercilik bu. Medya denen, konvansiyonel medya denen şey bu. Daha fazla para verenin, daha fazla parası olanın bilgisinin doğrulanabildiği bir araç. Başka hiçbir şey değil. Doğru haber peşindeyiz biz falan, öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Mahvederler. Bir doğru haber yaparsın, iki doğru haber yaparsın. Üçüncü de önüne bavulla para koyarlar ya da yanına silah koyarlar belki. Tövbe yarabbim. O yüzden bu şeylerden vazgeçelim. Yani Ardacığım bunlar komplo teorisidir falan. Tamam, komplo teorisi ise siz hayatınıza devam edin. Dinlemeyin bunu yani. Bu kadar aptalca. Bunu Ardacığım bunlar komplo teorisidir diyen herif de yani 20 bin liraya ailesi, soyadını sildirir yani, öyle söyleyeyim. Ailesi, babasını satar yani 20 bin liraya, 30 bin liraya. Ardacığım bunlar komplo teorisi. Aklı çıkacak kadar parayı koysalar senin önüne. Ne yapacaksın yani? Hayret bir şey. Ben ödün vermem kendimden falan. E iyi o zaman. Sen ödün verme kendinden. Bunları böyle savunmaya devam et. Kesinlikle nesnel gerçeklik olduğuna, bir nesnel gerçeğin ulaşılabilir olduğuna dair kesin yargıların olsun bu hayatta. Aa ama bu çok saçmaymış dediğin zaman, bir şeyi sen saçma olarak gördüğün zaman herkesin o şeyi saçma olarak görmesini beklediğin bir hayat yaşa. Ve bu sana iyi geliyorsa bunu yap abi. Okey yani. Hani böyle demek ki ben yanlış düşünüyormuşum. Çünkü etrafımdaki bilmem kim yanlış diyor buna. Ya hiçbir sorgu yapmadan buna inanıyorsanız zaten okey ya. Ya o zaten büyük ihtimalle rahat bir yaşam olur o. O rahat bir yaşam olur o. İşte şey gibi, boomer hikayeleri gibi yani. Bizim zamanımızda üniversiteyi bitirdik, işe girdin. Ev kredisi, araba kredisi. Tam bir boomer hikayesi. Evlendin, çocuk yaptın. Şimdi sahil kasabası. Okey. Bu da okey. Var ya, bu görevle koyun olmak için dünyaya gelmiş birileri de vardır illaki. Buna koyunluk demiyorum. Bunu yaşamak için dünyaya gelen birileri de vardır illaki. Ki ben buna inanmıyorum. Ne kadar önemsiz görülse de, ne kadar aptal görülse de herkesin bir vazifesi olduğuna inanıyorum. Ya bu ya mesela hakikat, bu hakikat mesela benim gözümde. Bir şey deneyimlemeye geliyoruz çünkü ya dünyaya. Deneyimlemeye geliyoruz. Başkasının hayatlarını yaşamaya gelmiyoruz yani. Kendimizi hatırlamaya, kendimizi tekrardan hatırlamaya, tekrardan hatırlamaya geliyoruz. Gücümüzü elimize almaya geliyoruz yani. Şunlarla işte böyle dedikodu yapmaya, birinin hayatına kaos gibi çökmeye gelmiyoruz dünyaya. Çabalamaya gelmiyoruz. Aa, çok enteresan. Bununla ilgili bayağı böyle ciddi ciddi şeyler yaşadım. Yıprandım hatta geçtiğimiz iki hafta. Çok çabalamanın çok onurlu bir şey olduğuna dair bir düşünce dolaşıyor hala. Yani Y jenerasyonunda bile. Çok çalışayım ki. İşte o hiç çalışmadı. O hep üzerine kondu. E ne güzel abi. Yani bu, dün akşam birine verdim bu örneği. Kime verdim? İşte bu neydi o? Asmalı Konak diye isim geldi. Ne alakalı Asmalı Konak? Asmalı Konak değil, o Özcan Deniz'di. Aşk-ı Memnu. Asmalı Konak nereden çıktı ya? Aşk-ı Memnu'da orada işte bir Nihat vardı. Nihat böyle çok çalışıyor. Bihter'in kardeşinin eşi. çok çalışıyor, sıfırdan gelmiş, çok akıllı çocuk falan. Fakat Behlül gidiyor, sırf adı Behlül olduğu için, sırf herif yakışıklı olduğu için, çok parası olduğu için bu Nihat'ın 100 yıl boyunca yapamayacağı bir deal kapatıyor, bir anlaşma yapıyor ve bu şirketi ihya ediyor. Şimdi burada Nihat niye Behlül'e kızsın, niye kıskansın ki? O öyle bir herif, onun olayı o. Nihat çabalayarak kendi doğrusuna, kendi gerçeğine ulaşmaya çalışıyor. Bunu zannediyor. Çaba, yani tırnakla kazımak falan. Ki onun deneyimi o olabilir. Hadi onu geçiyorum. Diğerini niye kıskanıyorsun abi? Niye o senden daha aşağı bir yerde olsun, az çabaladı diye? Nereden çıktı bu kutsallık ya? Herkesin kendi kutsalı yok mu? Senin kutsalına ya biri gelse sana sen niye böyle, sen bunu böyle yapma dese sen sinirleniyorsun ama. Enteresan. Yapmamak lazım. Okey, o da öyle demek ki falan demek lazım. Aa, yine şey geldi. Co-star geldi. Articulate a collective dream. Oha. Çok iyiymiş. Bir de bir tweet gelmiş bana. Ne diyor acaba? Bana böyle WhatsApp'tan tweetlerin linkleri. Allah Allah. Enteresan. Okey. Böyle böyle hikayeler. Öğrenilmiş tepkiler. Öğrenilmiş tepkiler. Hiç sizin bile değil. Sizin bile değil. Kendi hayatınıza dair bile fikriniz yok. Fakat başkalarının hayatlarına dair hep fikriniz var. Bırakın bu işi. Yapmayın bunu. Bu sizi yoruyor sadece. Siz o hakkında konuştuğunuz kişiye enerji veriyorsunuz. Enerji aktarıyorsunuz. İyi kötü diye bir şey yok. O enerjiyi aktarıyorsun. Senin yaptığın dedikodudan sonra herif karı yürüyor. Sonra aa o nasıl böyle oldu ya diye arkasından bakıyorsun. İstiyorsan yap, ver enerjini. Sana ne yani? Sana ne yani? Çok az çalışarak çok az çalışarak çok başarılı olunabilir ya. Bu var. İlla ki sizin deneyiminiz bu olmak zorunda değil. Siz köpek gibi çalıştıktan sonra başarılı olacaksınızdır kendi içinize. Hani bu başarıyı tanımladı. Ha, zaten başarıyı tanımladın. Başarının ne olduğunu anladın. Hani başarıyı toplumdan ayrı bir şekilde tanımlayabildin. Kendin için başarı nedir tanımlayabildin. Sonra kendi çapında başarılı olma metotlarını araştırmaya başladın. Sonra kendi çapında başarılı oldun. Yani uzun bir süre bir yandan da. Ama zaman yok tabii bildiğimiz üzere. Dolayısıyla bu süreçleri ne diyelim? Demin gördüğüm kelimeyi satayım. Bu süreçleri artiküle ederek de aslında, yani bu süreçlerin altını çizerek, daha böyle tane tane bu süreçlerin içinde olduğunu hatırlayarak, ulan ben annemin cümlelerini kullanıyorum ya, bundan bir vazgeçeyim. Ben buna ne desem okey. Şu ben Instagram influencer'ın kelimelerini kullanıyorum. Allah kahretsin, niye böyle yapıyorum, vazgeçeyim. Ben en yakın arkadaşımın hayat görüşünü devşirdim. O hayat görüşüne sahip olursam onun gibi olurum gibi düşünüyorum. Bundan vazgeçeyim. Ben kimim baba? Ne yapıyorum ben? Ben niye dediğim şeyleri söylüyorum? Niye ses tonum böyle benim? Niye kelimelerim bunlar? Niye ben burada yaşıyorum? Niye bu mekandayım? Sebep? Ne için? Ne için yani? Ekstra anlamlar yüklemeye de gerek yok. Bu soruları sordukça zaten cevap... Ya ilk cevap şu oluyor, yapman gerektiği için yaptım bunları. Bir şeyleri fark etmen lazım. Farkındalık böyle bir şey. Farkındalık böyle bir şey yani. Geçmiş bir ilişkide bir problem yaşanıyor ve karşımdaki bana bunu nasıl yapar gibi bir kalıp oluyor içinizde. Olabilir. Kendi hayatımdan örnek veriyorum. Yeni ilişkide karşımdaki bunu bana nasıl yapar dediğiniz şeyleri siz yapmaya başlarsınız. Bakın bu nettir ya, nettir. Çünkü otomatize artık o süreç. Onu fark edene kadar o devam edecek. Bozuk plak çalmaya devam edecek. Siz onu fark edene kadar bu bozuk plak çalmaya devam eder. Farkındalık olayın yani çok büyük bir kısmıdır. Çok büyük bir kısmıdır. Ben kimim sorusunun en büyük cevaplarından birine işte yol açan medium'dur, aracıdır farkındalık. İşte bunu Nisargadatta da söylüyor. Önce kim olmadığını keşfetmen lazım uzun bir süre. Biri gibi davranıyorsun, ben bu değilim. Biri gibi davranıyorsun, ben bu değilim. Biri gibi yaşıyorsun, ben bu değilim. Biri gibi yaşıyorsun, ben bu değilim. Falan işte, falan kişilerlesin, falan ilişkidesin. Ben bu değilim, ben bu değilim. Sonra zaten, abi ben neyim acaba ya sorgusu doğmaya başlıyor. Şimdi beni dinlerken de kafanızda bir sürü şey yanıyor, tutuşuyor, ampuller falan filan oluyor olabilir ama aksiyona koymadıktan sonra ve bunu devamlı hale getirmedikten sonra, sürekli hale getirmedikten sonra bilinçaltı yine eski bildikleri o veri yığınları ortaya çıkacak ve tekrar farklı şekillerde yeni bilgiler olarak birleşecek. Bunu unutmamak lazım. O yüzden tekrar bilinçaltını eğitmenin en iyi yolu ya da enerji bedeni de diyebiliriz buna. Enerji bedenin eğitmenin, bedeni eğitmenin, duyguları eğitmenin, zihni eğitmenin en iyi yolu tekrar. Bu tekrar konusuna bir zaman yok cümlesinden de bir böyle bir pas atmak istiyorum. Zaman yok ya. Şimdi her gün aynı saatte yaptığınız 10 dakikalık bir egzersiz, bir çalışma, bir meditasyon. Her gün aynı saatte yaptığınız 10 dakikalık bir meditasyon. Şimdi zaman yoku, zaman sadece 24 saat gibi algıladığınız zaman o noktada aynı şeyi yaptığınız için. Ya bu şey, aynı şeyi yapmak niye bunu söylüyorum? Masa tenisi mesela. Ne kadar çok masa tenisi oynarsan o kadar iyi. Ne kadar çok satranç oynarsan stratejileri o kadar iyi anlıyorsun. Ne kadar çok koşarsan o kadar rahat koşmaya başlıyorsun ya. Oradaki enerjiyi büyütüyorsun aslında. Bu tekrarın sebebi bu. Ya da çok daha basit bir şey söyleyeyim ya. Test çözüyorsun. Kendini sınavda çıkabilecek soruları hazırlıyorsun. Ders çalışıyorsun. Bu şey geyiği vardır ya. Zamanında asla beceremediğim, çok ciddi dirençlerle karşı çıktığım, her gün 20 dakika çalışarak falan filan. Ya o doğru. Hani maalesef bunun doğru olmasından o kadar canım sıkılıyor ki, o kadar üzücü bir durum ki bu. Bu doğru. Halbuki büyük ihtimalle hepiniz işte sınavdan önceki gece böyle bakıyor birazcık, sonra sınava giriyor. Aa geçtim, okey falan. Ama o devamlı olarak işte dersi derste dinleme falan. Ya bunu söyleyen hocalar gözümün önünden geçiyor da bir şu anda. Abi siz kimsiniz ya bize dersi derste dinlemelisiniz diyorsunuz. Neden yani sen böyle bir şey söylüyorsun? Kimsin sen? Kimsin? Roger Penrose musun sen? Derste dinlenirmiş. Allah Allah ya. Dersi derste dinleyin falan. Siktir git. Punk rock. Sürekli yapmak bir şeyi kafaya takmak. Kafaya takmak yine güzel duyulmuyor ama çok iyi açıklıyor benim anlatmaya çalıştığım şeyi. Bir şeye odaklanmak, bu bir iş olabilir, bu bir ilişki olabilir, bu kendinizle ilgili bir çalışma olabilir, herhangi bir şey. Eğitim olabilir. Bir şeyi her gün 10 dakika boyunca yapmak ve geri kalan zamanda başka şeylerle uğraşmak o enerjiyi işte çok kuvvetlendiriyor, çok büyütüyor. Orada bir özgüven bulutu oluşturuyor. Bunu hatırlayarak bu önümüzdeki bir haftayı, bunu dinlediğinizden itibarenki bir haftayı değerlendiriniz lütfen. Ya da bir hafta demeyelim, 21 gün diyelim. Çünkü işte bilim adamlarının asla keşfedemediği ve keşfedemedikleri için yana yakıla yalanladıkları 21 günde DNA'nın yeniden forme olması, yeni bilgilerle. DNA bir anten, tamam mı? Ya bu böyle. DNA hani %90'ının junk olduğu, %90'ının çöp olduğu bir yapı değil. Değil ya. Değil, aynen. Bunu lise mezunu Arda Yaman söylüyor. Değil. Bugün söyleyeceklerim bu kadardı. kendimizi daha iyi tanıma niyetiyle diyelim. Kendimizi daha iyi fark etme niyetiyle. Farkındalıkları not ederek, kendi gelişimimizi gözlemleyerek, ulan ben nereden nereye geldim cümlelerini daha çok kurabilme niyetiyle, daha çok fark, daha çok anlama, daha çok epifani deniyor ona işte. Yani aydınlanma anları, an ama onlar. Ha siktir bu muymuş ya, ben böyle miymişim falan filanlar yani. O böyle tüyler diken diken olur, eller ayaklar uyuşur, kafa böyle hafifler, o anlar. Değişiyor çünkü işte enerji değişiyor sen fark ettikçe. O tıkalı enerji açılıyor, çözülüyor. Sana hizmet etmeyen şey gidiyor. Sadece farkındalıkla. Sen ne olmak istediğini, bir sonraki anda ne yapmak istediğini böyle böyle yaratıyorsun. Sen yaratıyorsun. Niye kötü bir şey yaratıyorsun? Süpermen ol. Bu hep söylediğim geyik. Çok zengin ol. Dünyanın en zeki adamı ol. Harika bir ilişki adamı ol. Bunları ol yani. Niye sen... Yok ben bunlara çok sinirlenirim zaten. Niye sen böyle cümleler kuruyorsun? Çok çalışmak lazım başarılı olmak için. Niye böyle cümleler kuruyorsun ya? Neden yani? Ne sebeple? İyi bir insan olmak için falan filan yapmak lazım. Niye? Lazımları falan bir atalım artık çöpte ya. Hepsi çöpte olmalı. Lazım, gerekli. Sonsuz hocam. Deneyim havuzu sonsuz ya. Deneyim havuzu sonsuz. Etik. Etik olarak davrandıktan sonra yani vicdanınız el veriyorsa. Etik, evrensel etik var mı yok mu konusuna hiç girmeyeceğim. Yani bunların cevabı genelde yani bütün felsefi soruların cevabı hep kısmen oluyor çünkü. Kısmen var evrensel etik. Yani bir aslan sırf öldürmek için bir tavşanı öldürmüyor yani. Yemek için öldürüyor abi. Karnı aç çünkü herifin. Ve bu aslanı vahşi yapmıyor. Aç herif. Neyse. Ama içinizde yani bile bile birini üzüyorsanız burada bir vicdansızlık söz konusu mesela. Bile bile birinin kötülüğünü istiyorsanız bile bile o işte haset duygusu. Haset taşıyarak birinin üzerine basıp onun üzerine çıkmak istiyorsanız, ondan daha iyi bir yerde olmak istiyorsanız. Bak sonsuza kadar böyle yapsanız da istediğiniz yerde olamıyorsunuz. Çünkü hep üzerine basacak başka birilerini arıyor gözleriniz. Benim tavsiyem, benim vicdanıma iyi gelen şey bunun hiç yapılmaması. Herkesin kendi potansiyelini kendi keşfetmesi. Başkalarına bakarak yani bu işte haset değil, imrenme de değil, gıpta etmek. Yani bravo ya işte nasıl yaptın bunu? Şimdi ben de bir deneyeyim. Ben de bana iyi geldi bu senin yaptığın şey, iyi hissettirdi. Ben olsam nasıl olurdum acaba? Böyle pozitif tahayyüller yani. Bu zaten olmayacak. Zaten Allah kahretsin diye tahayyül etmek değil mevzu. Allah Allah ben böyle yapsam nasıl olurdum, nasıl hissederdim? Sanki onları olmuş gibi hayal etmek, olmuş gibi düşünmek yani. Gıpta ettiğiniz insanları bir örnek alın. Yani rol modellerinizi örnek alın. Tabii sonra rol modellerinizi kafanızda bitirin. Çünkü onlar yüzünden bazı problemleriniz var. Çünkü devşiriyorsunuz onlardan. Ben öyle olmak istiyorum diyor çocuk. Büyürken o rol modelin problemlerini yaşıyor. Öyle olur çünkü. Sen yarattın bunu. Düzeltelim. Bunların hepsini fark edip kendi rayımıza oturalım. Kendimizi kendi rayımıza oturtalım ya. Gitmemiz gereken yerler var. Yapmamız gereken işler var. Ve bu işler para kazanma endeksli işler değil. Falan yerde falan zamanda bulunmak. Allah Allah ben niye buraya geldim kardeşim? Çünkü bir sebebi vardı onun. Buna inanın. Güya meditasyon kaydedecektim. Meditasyon kaydedeceğim. Vitriol'ün yanına meditatio diye bir şey gelecek. Ve her gün yapabilecek meditasyonlar olacak bunlar. Süper sesliler. ve gece uyurken dinleyebileceğiniz subliminal içerikli meditasyonlar olacak. 3 saatlik mesela. 3 saatlik öz saygı meditasyonu. Subliminal. Ve çok iyi olacak. Çünkü olay o. Bu yani. Siz gece yatarken teta fazına indiğiniz zaman kulaktan içeri giren beyne, bilinçaltına tesir eden şeyler sayesinde otomatikman hayatınızı istediğiniz yönde düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ki doğru cümleler kuruluyorsa, doğru bir hipnoz içindeyseniz yani. Ben bu hizmeti yapmak için buradayım. Teşekkürler Türkiye.